Ayrım 26.
Hem Nadire'yi küçülten hem de ölen birinin hatırasına, hem de önüne bir tabak meyve sürer gibi Zülfikar Bey'in anılarına dil uzatan bir saygısızlık olurdu. Ayrıca Zülfikar Bey'in yaşayışına kendinde karışmak hakkı gören biri durumu düşerdi. O söyleyeceğini söylemişti. Nadire'yi arayıp aramayacağına karar vermek Zülfikar Bey'in işiydi. Ertesi sabah otelden çıkarken Zülfikar Bey geceki konuşmalarında hiç adı geçmemiş gibi Nadire'den uzaktı. Az sonra Aziziye Caddesi'ne çıkınca Nadire ile doldu taşlı düşündükleri. Memduh Bey'in konağı caddenin Abdülaziz Tiyatrosu'nun bulunduğu sağ yanında kalırdı. Tiyatroyu geçince 5. ya da 6. yapı o yana yürüdü. Yaklaşırken iki yapının da çatılarının çöktüğünü, duvarlarının yer yer yıkıldığını, üst üste taş yığınlarına dönüştüğünü gördü. Ön duvar ikinci katın yarısına kadar inmişti. Pencerelerin birinden dağılmış bir çerçeve sarkıyordu. Alt kattaki boş pencerelerin aralıklarından arka duvarın ikinci katın pencere içlerine kadar sağlam kaldığını gördü. Evin orta yerini sokağa doğru taşan, kırılan, dökülen eşyaların parçalarıyla karışık moloz yığınları dolduruyordu. 3-5 ay öncesine kadar bu evlerde canlı insanların oturduklarını düşünmek garibine gidiyordu. Evlerin önünden buruk ayrıldı. Nadire kapalı bir faytona binmiş, kendileri gibi evleri yıkılan, manastırın güneyinde yeni evlerine taşınan bir yakınına gidiyordu o sabah. Sağ kaldırımda yıkılan evlerinin yakınlarında tek başına bakına bakına ilerleyen bir adam gördü arkasından. Omuzları, başının duruşu, boyu posu ile ne kadar çok Zülfikar Bey'i andırıyordu. İlkin her zamanki, ne zaman uzun boylu, geniş omuzlu, ince yapılı bir adam görse ilk bakışta Zülfikar Bey'e benzetirdi, yanılmalarından biri olduğunu sandı. 6 yıl geçmişti ayrılmalarının üstünden. Hala karşıdan yürüyüşünü, kollarını sallayışını benzettikçe "O" diyordu yüreğinden havalanan bir kuş. Az sonra "Acaba o mu?" diye değişiyordu yüreğinden havalanan ikinci kuşun dediği. Çok geçmeden o kuşlar konuyorlardı eski yerlerine. Tüneklerinde silkiniyor, pençelerinden biriyle kaşınıyor, başlarını göğüslerine çekip uyuklamaya geçiyorlardı. O çok uzaklarda şimdi. Tutamadı kendini. Faytonun penceresinden başını uzattı, geriye baktı. Dalgındı, gelen geçen ne ilgisizdi adam. Perdeleri inik iki pencere gibi faytonu sıyırdı geçti bakışları. Tanrım o! Sakal bırakmış. Onun yüz çizgileri. Onun derinliğine ulaşılamayan açık yeşil bakışları. Bu kadar birbirine benzeyemez iki insan. İkizi onun. İkizi olmadığına göre akıl edemedi, toparlayamadı kendini. Hemen dur diyemedi sürücüye. Yabancı sağdaki ilk sokağa sapınca toparlandı. Yanında Pembe vardı. Pencereden arabacıya durmasını seslendi. Faytonun kapısını açtı, Pembe'ye kendine doğru çekti. Şu köşeyi dönen beyi görüyor musun? Görüyorum abla. Koş yetiş ona. Abi de, ablam soruyor senin adın ne? Pembe arabadan inmeye hazırlanıyordu. Anladın değil mi? Anladım abla. Hadi çabuk koş öyleyse, öğren, hemen geri gel. Burada köşede bekliyoruz. Pembe inerken arabacıya sokağın ağzını geçip köşede durmasını söyledi. Balkan Savaşı'nda bizim ordu manastırdan çekilirken ne olur ne olmaz Resne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Geride bırakacakları değerli neleri varsa altın, gümüş, takı, ahıra, bahçeye, kiriş arasına 4 ayrı yere gömdüler. Arabayla yola çıktılar. Memduh Bey'den çocuğu olmuyordu. Geçtikleri yol yaklaşan düşman ordusunun açtığı top ateşinden ölenlerle doluydu. Pembe'yi henüz 2 yaşında anasının ölüsü başında buldular, aldılar, evlat edindiler. Zülfikar Bey oteline dönecekti ara sokaklardan. Geçtiği caddeden elleri boş geri dönmeyi, daha doğrusu karşılaştıklarında caddede bir aşağı bir yukarı boş dolaşır görünümü bırakmayı kendine yakıştıramazdı. Pembe'nin ardından koşarak gelişini, seslendiğini duydu. Bey abi, bey abi! Durdu, kıza döndü. Açık mavi gözlü, saçları kızıla çalan Pembe beyaz bir çocuktu. Ablam soruyor, senin adın ne? Kim senin ablan? Nadire ablam. Göğsünde bir damar kopmuş kanıyor gibi oldu. Nerede? Caddenin köşesinde faytonda bekliyor. Hadi götür beni öyleyse, dedi, Pembe'nin elini tuttu. Bir zamanlar manastırla özdeşti yaşamında Nadire'nin adı. 6 yıl geçmişti aradan. Balkan Savaşı ardından Makedonya'nın Osmanlıların elinden çıkıp Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar arasında bölüşülmesi. Makedonya'da yaşayan herkes gibi onun da yaşayışını etkilemiş, yönlendirmişti. Barıştan sonra çok seyrek uğramıştı manastıra. O gidişlerinde de en çok bir iki gece kalıp dönüyordu. Bu 6 yıl içinde yalnız bir kez 1913 Haziran'ında bir akşamüstü Memduh Bey'in faytonunda, Memduh Bey'in sağında Drahor boyundan geçerlerken görmüştü Nadire'yi. Olimpia Palas'ın salonunda her gelişinde garsonların kendisini karşılayıp oturttuğu caddeye bakan geniş pencerenin önünde oturuyordu. Fayton geçerken Memduh Bey'in sağında Nadire'yi gördü. Bakışları birbirine değdi, geçti. Ayrılıklarından sonra ilk görüşleriydi birbirlerine. Öylesine geldi ki gözlerinin birbirine takıldığı an Nadire'nin rengi uçtu, devinimleri tutuldu, kendisi de o anın içinde. Nadire ile birlikte donduğu kaldı. Fayton rahvan atların çekişine uyarak geçip gidince yüreğinde ancak eski aşıkların ne olduğunu bildiği bir burukluk bırakarak yaşamı her zamanki akışına aldı. O karşılaşmanın ardından 3 yıl süren bir ayrılık daha yaşamışlardı. Pembe'nin eli elinde caddenin ağzına doğru ilerlerken 3 yıl önceki karşılaşmanın baş döndürücü sarhoşluğunu bir kez daha yaşayacağını sanıyordu. Oysa kalp çırpıntıları Pembe'nin ağzından Nadire'nin adını duyduğu andaki kadarıyla kaldı. Caddeye çıktıkları sırada olağan düzeyine indi. Nadire faytonun aralık tuttuğu kapısından gözleri geldikleri yolda Pembe'nin dönüşünü bekliyordu. Pembe'nin eli elinde Zülfikar Bey ile birlikte geldiğini görünce aşırı bir coşkuya kapıldı. Küçük Pembesi hiç beklemediği kadar değerli bir armağan getiriyordu ona. Zülfikar Bey Pembe'yi kolları altından tuttu, havalandırdı, bindirdi faytona. Nadire ön koltuğa oturttu kızını. Kendi sol yana kaydı, sabırsızlandığını saklamadan sağ eliyle kanepeye vurarak Zülfikar Bey'e yer gösterdi yanında. Zülfikar Bey yine eski, kedi kadar çevik, tazı kadar çabuk Zülfikar Bey'di. Faytonun basamağına ayağının değmesiyle yanında gösterdiği yere kayması bir oldu. Faytonun sol penceresinden sürücüye seslendi. Eve gidiyoruz. Fayton yola çıkarken Pembe'den çekinmeden Zülfikar Bey'in boynuna doladı, kollarını göğsüne sokuldu. Sağsın çok şükür. Çok şükür Allah'ıma seni sağ esen gördüm, sana kavuştum. Küçük öpücüklerle öpüyor, öpüyor, başını göğsüne dayayıp yuvalanıyor, kokluyor, yine öpüyordu. Zülfikar Bey ise sadece bir iki kez elini saçlarını okşayarak karşılık verdi bu sevgiye eve dönünceye kadar. Manastır gönül ilişkilerinde hiçbir baskıya yer vermeyen bir kentti. Komşular birbirinin evine giren çıkanla ilgilenmez, komşusunun gönül verdiğiyle buluşmasını olağan karşılardı. Zülfikar Bey ile olan eski yakınlığını komşularından gizlemeye gerek duymadığı gibi Pembe'den de gizlemedi Nadire. Kızı 9'unu sürüyordu. Küçük yaştan yalansız, bilerek yetişmesini doğru görüyordu. Böylesi daha iyi kendini korur, daha az aldanırdı. Evde terlik verdi, ceketini çıkar daha rahat edersin dedi. Yıkanmak ister misin diye sordu. Zülfikar Bey sabah yıkanmıştı. Pembe'yi mutfağa çağırdı. Zülfikar Bey ile evlenecektik dedi. Gönlüm ondaydı, olmadı. Çok gençtik ikimiz de. O karar vermeyince öfkeye kapıldım, acele ettim, babanla evlendim. Gözleri yaşararak kucakladı, öptü. Ben annesiz büyüdüm diye ekledi. Annemle dertleşemedim, içimi dökemedim. Yokluk içinde yetiştim. Allah vergisi sesim güzeldi, şarkıcı oldum. Şimdi sırası geldi diye söyleyeyim. Bugüne kadar senden gizli bir şeyim olmadı. Bundan sonra da ne benim senden gizli bir şeyim olsun isterim, ne de senin benden. Pembe'nin yeni evlerinin üst katında sofada kendi odasına karşı düşen ayrı bir odası vardı. Pembe'yi öptü. Sen çık odana, derslerini karıştır. Zülfikar Bey ile bizim konuşacaklarımız var. Zülfikar Bey'in yanına döndü. Pembe'nin alt kat sofadan geçip üst kata çıktığını gördüler. Üst katta oda kapısının açıldığını, kapandığını duydular. Kısa bir süre konuşmadan sessiz kaldılar kendiliğinden. O dakikaya kadar aralarında Pembe'nin oluşu 6 yıllık bir aradan sonra yaklaşmalarını kolaylaştırıyor, ısıtıyordu. Pembe odasına çekilince ilk kez karşı karşıya kaldılar. Aralarında aşılacak küçük bir hendek var gibiydi. Yaşlanmış mıyım? Daha nesin ki? Hiç sevinmemiş gibisin kavuşmamıza. Bugünler sevinecek günler mi? Doğru, haklısın. Ne gülüyoruz ne de ağlayabiliyoruz. Zülfikar oturduğu yerde pencereden dışarı bakarak, kan aktıkça çok zor, dedi. Belki ileride, belki. Nadire soluklandı. Hiç unutmadım seni. Hep gelirsin, karşılaşırız diye bekledim. Evlenmiştin. Olsun. Hem de 3 gün içinde. Demek o türlü bir evlenmeydi benimki. Sana inat evlendim. Diyetini kendim ödedim. Ama Allah için söyleyeyim, iyi davrandı bana. Tek acı sözünü duymadım. Bir dediğimi iki etmedi. Zaten bir şey de istemedim. Beni gazinolardan kurtardığı yeter. Kolay mı o hayat? Dalgınlaşıyordu, iç çekerek sürdürdü. Seni gazinoda tanıdım. Koruyucusuz yaşanmaz, yaşayamaz bir kadın o dünyada. Kadınlar birbirinin gözünü oyar. Patron rahat vermez. Gelen tatsın, giden parmaklasın ister. Sana sığınmıştım. 19'undaydım. Bir kez daha iç çekti. Sesinin tonunu değiştirerek ekledi. Senin de evlendiğini duydum. Doğru. Yüzün güldü mü? Gülmesi gerekir. Gerekmekle olmaz. Zülfikar sustu. Ben karını tanıyor sayılırım. Çok şey sordum, öğrendim. Hanım kız diyorlar. Gerçekten yüzünün gülmesi gerekir. Aklın arkada kalmaz, güvenirsin. Ama gerekmekle, güvenmekle olmaz sadece. Çünkü hamurlarınız ayrı. İkimizin ise hamurları bir. Aynı mayadan. Ben iliksem sen düğmesin. Ben kopça sen çengeli. Solukları birbirine karışıyordu. Zülfikar'ın kucağına kaydı. Sarılıp öpüştüler. Oturdukları minderin üstüne yıkıldılar. Bir daha, bir daha öpüştüler. Nadire'nin eli gömleğinin düğmelerini çözüyordu, durdu. Odama çıkalım, dedi. Zülfikar Bey'i elinden tutarak kalktı. Zülfikar Bey'in eli elinde merdivenlere doğru yürüdüler. Bilis'teden dönerken 4 sarı lira vardı üstünde. Annesinin Cafer'le gönderdiği 3 lirayla 7 sarı lirası olmuştu. Nevaska'dan manastıra kadar cebinden çıkanların toplamı yarım sarı lirayı ancak buldu. Manastırda Eylül'ün 2. haftasından Ekim'in ilk haftası sonuna kadar giyim, otel, geçim giderlerini ödedikleriyle 2 sarı liraya indi bütün parası. Ay sonunu ancak çıkarırdı. Ömründe ilk kez parasız kalabileceğini, cebindekiler tükenince nasıl geçineceğini düşünüyordu. Otelden çıkmasını, kendi evinde kalmasını öneriyordu Nadire. Kabul etmedi. Goruçka'ya eşinin kulağına böyle bir haber ulaşmasını istemezdi. Cephelerden gelen haberlerde umutsuzdu. Fransızlar gelmeden manastırdan ayrılması gerekiyordu. Nereye gidecek, kime sığınacaktı? Yine Balkan Savaşı'nda geçtiği yollara düşmekti tek çare. Resne'ye, Resne köylerine, Fransızlar oralara kadar genişletirlerse yayılmalarını daha batıya, Arnavutluğa. Arnavutluk'tan kovalanırsa dağ yollarından Goruçka'ya yaklaşacak, vuruşacaktı. Özellikle yalnız kaldığı saatler, uykusu kaçınca ardında Fransız jandarmaları parasız kalacağını düşünmekle uzuyordu saatler. Ekim'in 2. haftası başında Manastır çarşısından geçerken ardından Rum şivesiyle adının seslenildiğini duydu. Döndü, Uçanay'a komşu Katransa köyünden Hatsiz'i gördü. Sarılıp kucaklaştılar, hal hatır sordular. Hatsiz karısıyla birlikte Manastırlı akrabalarını görmeye gelmişti. Zülfikar Bey'in sormasına sıra kalmadan, ''Hiç merak etme,'' dedi. ''Sizinkiler iyidir. Geçen hafta yola çıkmadan bir gün önce sizin konağın önünde anneniz Salih Hanım'ı gördüm. Yengemiz hanımla birlikteydiler sizin konağın önündeki çitlenmik ağacının altında. Yanlarından geçtim, hatırlarını sordum. Senden haber alırlar mı diye sordum. Bak işte, demek içime doğmuş. Demek dönüşte benden senin haberini alacaklarmış. Böyle bizden uzak, evinizden uzak kalmana hep üzgünüz. İnşallah Fransızlar gider, kavga biter, biz bize kalırız yine. Kavga eden biz değiliz, çıkaranlar. Neden kalmayalım? Nasılsın söyle, ne yapıyorsun, sıkıntın var mı? Zülfikar, yok çok şükür dedi, rahatım, burada bana dokunan yok. Hatsiz, duyduk seni aradıklarını, jandarmaları uzaktan görünce dönmüş kaybolmuşsun dediler, iyi etmişsin. Çok affedersin, sana para sorulmaz ama böyle hazırlıksız yola çıkarken olur ki yanına almamışsındır, müsaade et sorayım, para sıkıntın derdin var mı? Zülfikar'ın karşılık vermesini beklemedi. Benim üstümde birkaç lira var. İlla alışveriş edip savuracağım ama sana vereyim daha iyi. Dönüşte annene uğrayacağım. Nasıl olsa hem elini öpeceğim hem senin sağlık haberini vereceğim. Paramı da geri alırım. Hassiz 3 sarı lira verdi o gün. Bir ay sonra gene geleceğini, arayacağını söyledi. Uçan Ay'a ne haber göndermek istediğini sordu. Ekim'in son haftası içinde Bulgarlar manastırdan çekilirlerken Zülfikar Bey Nadire, Pembe, Otelci Avni Bey öbür dostlarıyla helalleşti, geldiği yoldan manastırdan ayrıldı. Üçüncü bölümün sonu. Dördüncü bölüm. O yıl manastıra her yıldan daha erken indirdi kar. Ekim'in son 2 günü geceli gündüzlü durmadan yağdı. Sokaklar diz boyu kar içindeydi. Kasım'ın ilk günü kesilen kar, soluğu donduran amansız bir soğuğa bıraktı yerini. Savaş manastırın çok yakınlarındaydı artık. Mısır patlamalarını andıran top sesleri duyuluyordu kuzey yönünden. Sırplarla Fransızların bugün yarın manastıra girmesi bekleniyordu. Zülfikar Bey otelden ayrıldı, son 2 gününü Nadire'nin evinde geçirdi. 3 Kasım sabahı geldiği kılıkla geldiği gibi yayan ayrıldı manastırdan. Saçakların kar tuttuğu, sokak kapılarının kara gömüldüğü, serpeleyen kardan 10 adım ötesinin görülmediği bir gündü. Bir kez daha görüşmek umutlarının mahşere kaldığı bir hava içinde ayrıldılar Nadire ile. Güç koşullar ürkütmek, umutsuzlandırmak yerine ikisini de bilemiş, güçlendirmişti. Nadire coştuğu, sevindiği zaman nasıl taşa taşa gülebilirse, üzüldüğü zaman da o oranda kolaylıkla gözyaşlarına boğulabilen bir yaratılıştaydı. Ayrılırlarken ise ağlamıyordu. Herkesin can derdinde olduğu o günlerde, birlikte yaşadıkları 45 günün kıymetini o kadar iyi anlamıştı ki, Zülfikar Bey'i bütün metanetini koruyarak uğurladı. "Gelebilsem ben de seninle gelmek isterdim," dedi. "Gel desen şimdi de yürür gelirim ama sana ayak bağı olmak, senin yükünü ağırlaştırmak istemem." 14'ünde Şano'ya çıkarmışlardı onu. Çok iyi biliyordu kadın erkek ilişkilerinin yaşama düzenini nasıl belirlediğini. Keklik avcıları ellerinde kafeste bir dişi keklikle ava gider, dişi kekliğin ötüşünü duyup gelen erkek keklikleri pusuya düşürürlerdi. Dağ köylerinden birinde ev tutup oturacak olsa evini sürekli olarak gözaltında bulunduracaktı Fransız jandarması. "Bugünler de geçer, gene kavuşuruz kısmetimizde varsa," dedi. "Aklın bende olmasın. Ne zaman döner gelirsen, şimdi bu kapının önünde bıraktığın gibi bulacaksın beni. Zülfikar Bey'in sevgilisi olmak bir kadına bir ömür yeter de artar bile." Aralarında küçük Pembe'nin gözleri yaşlıydı sadece. Kendi babasını hatırlayamayan kız, karşılaştığı günden beri baba gibi bellemişti Zülfikar Bey'i. Nadire ile Zülfikar Bey'in hemen arkasında elinde bir tas suyla bekliyordu kapının içinde. Kızın önünde sarılıp kucaklaşmaları ölçülü oldu. Nadire kendi ördüğü koyu kahverengi yün atkıyı sardı Zülfikar Bey'in boynuna. "Bunu bu kış hiç çıkarma boynundan," dedi. "Okuya okuya ördüm. Korur seni. Üşütme." Zülfikar Bey kapıdan çıkınca dizlerine kadar kara gömülerek uzaklaşırken Nadire kızın elinden su tasını aldı. "Su gibi açık olsun yolun, selametle git," diyerek içindeki suyu fırlatıp boşalttı arkasından. Su havada donarak küçük küçük buz parçaları oldu, döküldü karın üstüne. Zülfikar Bey başını döndürüp kendilerine baktığı zaman yüzü gözü sakalları bıyıkları kara bulanmıştı. Kapının içinde durmuş el sağlayan Nadire ile Pembe'ye son bir kez karşılık verdi, köşeyi dönerek caddeye çıktı. Nadire Pembe'nin elini elinden bırakmadan kapıdı kapıyı. Kapının arkasından eğildi, gözleri yaşlı Pembe'ye sarıldı, kucağında Pembe ile oturma odasına yürüdü. Zülfikar Bey o sabah manastırın Resne çıkış yolu üstünde bir kahvede verdi ilk molayı. Yağışsız bir günde en çok yarım saat sürecek yolu 4 saatte almıştı. 1 saate yakın elinin ayağının ısınmasını bekleyerek kahvede oyalandı. Acıkmıştı. "Bu yakında bakkal var mı?" dedi garsona. Kahvenin 2 ev ötesindeydi bakkal. Tahin helvası ile beyaz peynir ekmek aldırdı. Büyük bir bardak çay söyleyerek karnını doyurdu. Elinin ayağının az çok ısındığını duyunca yola çıkmaya hazırlanıyordu. Garson, "Dağlara kar erken indi," dedi. "Kurtlar aç. Güneşin batmasını beklemiyorlar. Akşamla birlikte neredeyse bizim kapıdan uzatacaklar başlarını. Yatmadığım için bilmem temiz mi değil mi. Rahat eder misin söyleyemem ama bizden en çok 1 saat ileride pazarcıların kaldığı bir han var. Pencereleri kapısı yeşil boyalı. O handan ileri geçme, orada kal." Garsonun dediği handa kalmak niyetiyle yola çıktı. Taliğine güneş açmıştı. Kar durmuş, daha da beter indirmek üzere topluyordu. Kötü hava ürküteceğine umutlandırdı Zülfikar Bey'i. Karşısında ne düşman vardı, ne top, ne de tüfek. Kendisi böyle açık yollarda karlara bata çıka, her adımını kök tuttuğu yerden söker gibi yol alırken, cephedekiler siperlerinden çıkarak ne yarın ne öbür gün girebilirlerdi manastıra, ne de ardına düşen olurdu. Garson bir saat demişti ama pancurları bir dönemler yeşile boyanmış hanı görünceye kadar 2 saati aşıyordu yürüdü. Gün ikindiyi bulmuştu hana ulaştığında. Yol boyunca top sesleri gelmiyordu manastır yönünden. Anlaşılan kar savaşı durdurmuş, geçici bir barış getirmişti cepheye. O handa yeniden top sesleri duyuluncaya kadar 4 gün kaldı. Manastırdan ayrılırken ne yapıp edip Goruçka'ya kadar sokulmak, annesini görmek vardı aklında. Annesine, elbette ki karısına sağ olarak görünmek, yaşadığına inandırmak, sevindirmek istiyordu. Günün her saatinde gözleri yolda, kulakları kirişte kendisinden gelecek haberi bekleyen evinin çok sevdiği saydığı 2 kadınını. Evinde bir gece olsun kalabilirse büyük mutluluk duyacaktı. Daha sarılıp kucaklamadan, korkularına doyamadan, bir daha kim bilir ne zaman sona ereceği bilinmeyen yeni bir ayrılık başlayacaktı belki de aralarında. Kaçmak zorunda kalacaktı yine. Tek başına ne kadar sürdürebilirdi bu kaçak yaşamı? Goruçka yakınlarında kalabilse belki barışa kadar ele geçmeyebilirdi. En ince keçi yolları, köy köy, tarla tarla, gölleri, küçüklü büyüklü tepeleri, kiliseleri, mescitleri, değirmenleri, çeşmeleri, kuyuları, kırdamları, giderek ağaçlarıyla tanırdı doğup büyüdüğü toprakları. Ayrıca her köşesinde kendisi için her sıkıntıya katlanacaklarına inandığı sayısız dostları vardı. Bir gün bir yolcuya şöyle tanımladığını hatırlıyordu sorduğu kişinin yerini. Uçana'dan Katransa'ya giderken yolun yarısında sağda bir meşe palamutunun gölgesinde suyu kaçmış kör bir kuyu var. Çıkrığı hala durur. O kör kuyuyu geç, 300 adım say, orada dur. Bu kez solda önü çınarlı bir kahve çıkar, Rum Dimitri'nin kahvesi. Ona sor, o buldurur sana aradığın adamı. Daha yolculuğunun ilk günü anladı kurda kuşa yem olmadan Goruçka'ya ulaşmasının olanaksız olduğunu. Ayrıca hana gelip gidenlerden duyduğuna göre Venizelos bir gönüllü birliği kurmuş, Sırplarla Fransızların yanında savaşa katılmıştı. Florina, Kaylar, Kozana köylerini Fransızlar Yunan gönüllülerle ortak tarıyorlardı bir süredir. Yenilerinin ilk hızı öfkeleri yatışıp tavsayıncaya kadar Goruçka'ya gitmeyi aklından çıkardı. Ohri, Görce bölgesinde gözden uzak yaşamaktan başka çaresi yoktu sağ kalabilmek için. Kar manastırdan ayrılışının 5. günü durdu ancak. Hava döndü, lodosladı. Havanın dönmesiyle birlikte uzaklarda manastır yönünden top sesleri duyulmaya başladı. Çarıklarının bağlarını sıkıp mavzer omuzda yola çıkmanın saati gelmişti. Yılın en kısa günleriydi yaşadıkları. Yaz günleri henüz ikindinin okunduğu saatte şimdi akşam oluyordu. 5. gün ortalık ağrırken yola düzüldü. Baba dağını sağına alıp Pisoderi geçidine doğru yöneldi. Hızla eriyordu karlar. Beygirlerin gelip geçtiği yolda nalizleri karları delip yolun tabanına ulaşmıştı. Acelesiz yol üstündeki hanlarda bir bazen 2 gece konaklayarak Peristeri dağı yamaçlarında dolaştı bir hafta. Manastırdan ayrılışının 10. günü Peristeri yamaçlarında yukarılardan Büyük Perispa Gölü'ne bakan adını bilmediği bir köye düştü akşama doğru yolu. Birbirinden 100 adım uzakta camisinin kubbesi minaresiyle kilisesinin çan kulesi görünüyordu köyün. Daha girişinde yüksek kapılı bir han çıktı önüne. Geceyi o handa geçirdi. Hancı Rum'du ama Rum olmaktan çok tam bir Balkanlıydı. Zülfikar Bey bir gece kalacağını söyleyince, ''Ne zaman gideceksen gideceğini o zaman söylersin.'' dedi. ''Ben sormam gelen müşteriye yerim varsa ne zaman gideceğini.'' Zülfikar Bey'in öksürdüğünü duyunca ekledi. Acelenle, üşütmüşsün, besbelli keyfin yerinde değil. Ne zaman iyileşirsen o zaman gidersin. Görmüyor musun havayı? Sen bakma, bugün biraz yumuşadı, yarın yine çatar kaşlarını. Zülfikar Bey'i odasına götürürken merdivenlerde konuşuyordu. Karnın açtır, sen şimdi bırak torbanı, tüfeğini odada aşağıya gel. Karnını doyur önce. Acıkmadım dersen bir kahve iç, istersen çay iç. Kuru fasulye var, etli. Seversin. Ben çok severim. Bulgur pilavı var. Aç bırakmayacağız seni. Hiç meraklanma. Öksürüyorsun. Üşüttün anlaşılan. Bu havada başka ne olur? Herkes üşür, öksürür. Benim madam bu akşam ot kaynatacak sana. Yarın öksürük son. Zülfikar Bey'i odasına bırakıp aşağıya indi. Karşılaşmasından ilk konuşmalarından hemen anlaşılacağı gibi adamcıl kişiydi hancı. İnsan özlemi çekiyordu.